Radyo Doktoru. ...14.14 Türkiye'nin saatleri. Radyo Doktoru'ndan herkese merhabalar. Ben Özgür Aksu'na.
Ben Ebru Cengiz.
Yine radyodan hayatınıza dokunmaya çalışacağız. Belki bir şeyleri değiştireceğiz. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için bize gerekenleri konuşacağız uzmanlarımızla. Ve her zaman olduğu gibi yine sizin de sorularınızla ve katılımlarınızla. Bize ulaşmak istiyorsanız ...0090-312-463-3419... ...463-3421 numaralı telefondan ya da elektronik postayla radyodoktoru@trt.net.tr adresinden ya da sosyal medyanın tamamından Radyo Doktoru ismiyle bize yazabilir, ulaşabilirsiniz. Bugün yine çok ilginç konular konuşacağız. Yine çok önemli konuları ele alacağız. Her zaman yaptığımız gibi. Arabanın kışık bakımını yaptırdın mı Ebru?
Daha değil.
Daha ne?
Kendiminkini bile yaptırmadım Özgürcüğüm.
İşte bakım çok önemli. Niye? Çünkü kışa girmeden arabanın bile bakımını yaptırıyoruz ama kendi bakımımıza çok özen göstermiyoruz. Dikkat etmiyoruz bazı konularda. Bunlardan en önemlisi de tam mevsimi biliyorsun. Soğuk algınlığı, grip ve konu akciğerler. Akciğerlerin de bakımını yapmak gerekiyormuş. Öyle diyor uzmanımız. Biz de ona soralım. Doktor Barış Poyraz, Top Etü Tıp Fakültesinden göğüs hastalıkları uzmanı ve bizim de sorularımızı, merak ettiklerimizi cevaplayacak. Hoş geldiniz.
Evet, hoş bulduk. Merhabalar.
Demin dediklerim doğru muydu hocam?
Aslında bir nebze ya. Öncelikle tabii herkese sağlıklı günler dileyerek konuşmaya başlamak istiyorum. Şimdi kışla beraber özellikle akciğer hastalıkları daha fazla gündeme geliyor biliyorsunuz. Çünkü etrafta daha kapalı ortamlara girmeye başlıyoruz. Havalar soğuyor ve vücudun direnci kışla beraber daha fazla düşmeye başlıyor. Ve bu da akciğerleri özellikle etkiliyor. Akciğerlerle beraber tabii solunum yollarını toptan olarak ele almakta fayda var. Üst solunum yollarıyla beraber alt solunum yolları da risk olarak artıyor tabii hastalık riskleri. Burada özellikle bu aylarda bizim korumaya yönelik ya da hani bir nevi bakıma, öncelikli bakım olarak bakarsak grip aşısının önemini ben öncelikle vurgulamak istiyorum. Şimdi grip genelde şöyle bir şey oluyor. İşte mesela hastalarımız geliyor diyorlar ki ya işte ben grip aşısı oldum geçen sene ama hastalıktan kendimi kurtaramadım. Şimdi burada aşı olduğumuz ona karşı aşı olduğumuz mikrop o bildiğimiz soğuk algınlığı mikropları değil. Biz zaten onlara karşı aşılanamayız. Çünkü onlar hani oradaki virüsler ne bileyim 100'den fazla bilinen etken virüs var ki soğuk algınlığı yapıyor. Ama bizim esas aşı olduğumuz mikrop ne? İnfluenza. İnfluenza virüsü. Ve bu esas grip etkeni de bu. Dolayısıyla burada dinleyicilerimizin buna dikkatini çekmek istiyorum. Grip aşısı 6 aydan sonra çocuklar, bebekler dahil herkese yapılabilen bir aşıdır. Eğer yumurta alerjiniz yok ise rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Tek dikkat edilmesi gereken konu yumurta alerjisinin olup olmadığı. Yumurta alerjiniz yoksa rahatlıkla grip aşısını yaptırabilirsiniz. En fazla yan etkisi yani bilinen en sık görülen belki yapılan günden sonra bir gün boyunca falan bir lokal yapılan yerde hafif bir ağrınız olabilir. Ama sizi çok önemli hastalıklara karşı koruyacağına emin olabilirsiniz.
Artık zamanı geldi değil mi?
Tabii zamanı geldi. Şimdi bu aşı her sene virüsün kendi içindeki değişimlerine göre yenilenerek yeni bir aşı üretiliyor. Ve o aşı da Eylül ayının sonunda, Ekim başında piyasaya çıkıyor. Şu anda bu senenin aşıları piyasada var. Bunları zaten belli bir yaş sonrasında sosyal güvenlik kurumları da karşılıyor. Özellikle 65 yaş üstü olanlar, beraberinde kronik bir hastalığı olanlar ne gibi mesela kalp hastalıkları bizim akciğerle ilgili olarak KOAH kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi olanlar
böbrek hastalıkları
gibi ondan sonra sağlık çalışanlarının özellikle olması gerekiyor grip aşısını.
Risk altında olanlar,
bakım evlerinde yaşayanlar özellikle kalabalık ortamlarda bulunanlar, yurtlar, bakım evleri gibi olması gerekiyor. Aslında artık 6 aylıktan sonra herkes o sezon grip aşısını olsun diyorlar. Yani bir koruyucu önlem olarak. Çünkü aşılanma ne kadar artarsa o sene biz grip vakalarını daha az görüyoruz. Yani bulaştırıcılığı da engellediği için bir anlamda bir halk sağlığı bir koruma önlemi olarak.
Yani mecbur olsa mesela Böyle bir konu.
Ya da var mı bazı ülkelerde mecbur olduğu ülkeler?
Yani hani aşıyı mecbur etmek tabii hani o konuda net belki bir şeyler yapılamayabilir ama bilinci geliştirerek aslında bunu
otomatik
hale getirebiliriz. Yani hani biz belki kendimizi mecbur hissetsek bence daha iyi olacak. Yani.
Ben onu söylemeye çalıştım da. Yani bizde öyle bir şey yok çünkü.
Ya yani şimdi mesela
bilincimiz
tabii,
oluşsun ondan sonra
tabii, biz... Hani aşıyla ilgili böyle aşı deyince işte mesela hani uzman görüşü falan deyip böyle çıkıp böyle bir görüş böyle konuşmalar falan diyor. İşte aşıya inanmıyorum ben. Yani neyine inanmıyoruz? Önce onu bir sorgulamak lazım. Yani bilimsel bazı veriler var ve bilimsel bazı gerçekler var. Şimdi influenza o bildiğimiz ama ben bir kırgınlığım var. Şöyle bir burnum akıyor falan öyle bir hastalık değil. Influenza hani bu paçavra gribi falan diyorlar ya. Ya
perişan
da işte,
eden.
Perişan eden. Yani
yatıran.
Birkaç gün 40 derece 39-40 derece ateşiniz olur. Ondan sonra çok yaygın kas ağrılarınız olur. Böyle hani yan taraftaki masadan suyu alamayacak hale gelirsiniz yani influenza olduğunuz
hatta
zaman.
Hatta eğer kronik hastalığınız varsa ya, yaş ileriyse ölümcül bile seyredebilir.
Ya tabii esas zaten ondan sonra geliyor. Şimdi influenza'nın sonrasında biz influenza'yı tamam bir şekilde atlatabiliyoruz. Şey olarak diyelim hadi vücudumuz kuvvetli. Ama şimdi mesela ileri yaşta ağır kalp hastası bir hastayı düşünün. O kadar yüksek ateş metabolizmayı o kadar değiştirebiliyor ki 3 gün 39-40 derece ateşte geçtiği zaman kalp işte sırf zaten ateşin bile olması kalp hızını arttırıyor. Ondan sonra o yorgunluk o şey hastanın kaldıramayacağı bir hale geliyor. Bundan sonra biz influenza'ya bağlı komplikasyonları yani onun yol açtığı başka sıkıntılarla yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Ve özellikle influenza sonrasında ya da influenza'ya bağlı bir zatüre falan gelişirse gerçekten tedavisi çok sıkıntılı bir hale geliyor. Yoğun bakımlık olabiliyor hastalarımız. Yani o yüzden bunları göz önüne alarak
ihmal
etmemekte fayda var diyorum.
Peki influenza'nın dışında en sık rastladığımız bu dönemde başka neler var? Mesela benim birçok duyduğum şey var. İşte larenjittir, farenjittir, anjindir ve bir sürü şeyler
aynen
var.
Aynen öyle. Şimdi
bu neler bu dönemde daha
bütün bunlar genelde bizim o soğuk algınlığı diye ana başlıkta topladığımız hastalıklar. Yani bu
soğuk almaktan dolayı mı yani?
Ya aslında tabii kışın gelmesiyle belki öyle adlandırılmış yani, ama işte bu
ince gömlekte çıktım, soğukta kaldım, vücut üşüdü.
Ya aslında bunlar tabii hepsi mikrobik şeyler. Yani bir mikropla karşılaşmadan soğuk sizi hasta etmez. Ama soğuğun sizi hasta etme sebebi ne? Orada bir direnç düşüklüğü oluyor. Yani hani büzüşüyoruz yani biliyorsunuz. Sıkı giyinmenin faydası orada. Yani bu direnç düşüklüğüyle beraber virüslere, etraftaki mikroplara karşı vücudumuz daha savunmasız bir hale geliyor. Özellikle işte bir de kapalı ortamlarda daha çok bulunmayla beraber kışın zaten birbirimize aktarımımız kolaylaşıyor mikroplar. İşte bir aksırık, bir tıksırık zaten siz o eğer hastaysanız o virüsü saçıyorsunuz.
Tabii.
Yani ondan sonra solunum yoluyla alınan hatta işte gözden alınan virüsler bile gidip farenjit yapabiliyor. Yani hani bunun öyle bir bulaşma şeyi var. Bulaştırıcılık arttıkça etrafa bu sefer de biz çok daha fazla vaka görmeye başlıyoruz. Tabii bu soğuk algınlığının semptomları daha influenza'ya göre daha selim seyreden, daha basit şekilde, daha kendi kendine sınırlayıcı şekilde seyreden şeyler. Orada genelde viral etkenler zaten bunu ortaya çıkarıyor. İşte daha çok böyle destek bu. Bizim babaannelerimizin falan işte çorbanı iç işte güzelce ondan sonra bol sıvını al, hafif istirahat et. Onlar zaten kendi kendine sınırlayıcı. Hastalıklar haline geliyor. Öyle bir biterle geçer diye bir yaklaşım var değil mi? Yani o hani o böyle belki hafif ağrı kesicilerle işte burun spreyleriyle
ateş
düşürücülerle hafif biçimde geçebilecek hastalıklar çok daha fazla görülüyor.
Onlara aşağı karşı, inersek?
Şimdi aşağıya doğru indiğimiz zaman
zaten problemimiz o şu an.
Şimdi yani, az solunum yolları enfeksiyonları tabii yani çok geniş bir yelpazede yer alabiliyor ama burada tabii bizi en çok böyle ismen de korkutan şey ne? İşte zatürre. Değil mi? Yani işte zatürre olmak. Zatürre
bronşit. İşte bronşiyolit.
İşte
doğru mu söyledim?
Doğru. Bronşit de var. Bronşiyolit de var. Onları da sık bir biçimde görüyoruz ama şimdi genelde o viral hastalıklar kendisini bronşit olarak da gösterebiliyor. Alt solunum yollarında. Bronşitte tabii akciğerin o hani etli kısmı dediğimiz belki hani daha böyle açıklayıcı olarak oralarda bir şey olmaz. Yani akciğer filmini çektirdiğinizde bronşitte normal bir film gibi karşınıza çıkar. Ama zatürrede genelde yüksek olasılıklı olarak bazı çok nadir şeyler hariç bir akciğer filminde bir lezyon görürsünüz. Lekeler yani görürüz. Bir lekeler görürsünüz ya da bir konsolide alan dediğimiz hani daha büyük bir orada iltihabi alanın görüldüğü bir alan görürsünüz. Bronşiyolitte nispeten yine daha rahat ya da daha selim seyredebilen şeyler eğer akutsa yani kronik bronşit hani bunu işin dışında tutuyoruz bronşit isimlendirme olarak baktığımız zaman ama hani zatürrede zatürre özellikle dikkat edilmesi gereken ve hani tedavi edilmezse sonuçları da çok sıkıntılı olabilen bir akciğer enfeksiyonu.
Aslında bunlar hani bütün üst solunum yolu enfeksiyonları diyeceğim iç içe geçmiş durumda yani değil mi? Viral enfeksiyonda halsizliğimiz olacak, yorgunluğumuz tabii. olacak, ateşimiz çıkacak, boğaz ağrısıyla başlayabilir hepsi.
Evet.
Hani faranjitten kaynaklanan bir öksürük de olabilir. Öksürük tabii. her zaman aşağıdan da kaynaklanmaz.
Evet.
Değil mi? Yani hepsi bütün bunların bulguları iç içe geçmiş durumda. Biz ne olursa zatüre mi bu acaba? Hani yatıp istirahat edip bir parasetamol alıp kendimiz idare edelimden çıkıp ay ben bir göğüs uzmanına gidelim demeliyiz.
Evet yani şimdi tabii burada zaten mesela benim öncelikli önerim eğer ateşiniz uzar ise yani mesela 72 saatte geçirdiğiniz ateşiniz hala yüksek ise bir uzmana görmekte fayda var bir. Zatürrenin çeşitli tipleri var. Yani temel olarak biz zatürreyi iki ayrı tipe ayırıyoruz. Tipik zatürreler, atipik zatürreler diye. Şimdi tipik zatürre dediğimiz şey o bildiğimiz yoğun, koyu renkli balgam çıkarma, yüksek ateş, aşırı halsizlik, çeşitli vücutta işte baş ağrıları, ağır kas ağrıları gibi vücutta da belirli semptomlar oluşturabilen ve daha çok böyle akciğer filmde o daha büyük konsolide alanları yani daha iltihabi alanları daha çok gördüğümüz bir zatürre şekli.
Nefes darlığı da olabiliyor mu?
Tabii. Yani beraberinde nefes darlığı olabilir, göğüste ağrı olabilir, batma olabilir. Bir kere hani bunları böyle eğer tecrübe edersek bir uzmana, bir doktora başvurmakta fayda var.
Mesela ben de şey hissi olabilir. Nefes aldığımda sırtım batar. Derim ki üşütmüşüm. Hep öyle derim.
Evet.
Ama üşütme olmaya da bilir mi mesela?
Ya işte şimdi mesela onun beraberinde sıkıntınız çok daha fazlaysa, ateşi düşüremiyorsanız.
Başka belirtiler de varsa.
Koyu renkli yanında. Böyle bol balgam çıkarmaya başladıysanız, işte o baş ağrıları şeyler daha fazla ortaya çıktıysa.
Hemen doktora.
Yani doktora görünmekte fayda var. Atipik zatürreler dediğimizde daha sinsi giden bir zatürre türü de var. Yani orada böyle ateş çok fazla yükselmemiş olabilir ama orada da semptomlar çok uzun sürer. Tamam mı?
Uzun yani süre geçmeyen
yani mesela hani böyle bir haftadır falan böyle sizi rahatsız eden işte yine böyle hafif öksürükle beraber seyreden ondan sonra hafif bir balgamla yani uzadıysa mutlaka bir uzmanına görünün derim
ben. Bir yani. Sorumuz var bir dinleyeceğimiz demiş ki zatürre aşısının koruyuculuğu nedir? Yaptırmalı mı?
Şimdi zatürre aşısı kesinlikle koruyuculuğu olan bir aşı. Ama zatürre aşısı bizim pnömokok dediğimiz
gene bir etkene karşı.
Gene bir etkene karşı. Yani sonuçta zatürre aşısının bu yaptık hiç zatürre olmayacağım anlamına gelmiyor bu. Pnömokok zatürresi olmayacak ya da invaziv pnömokok hastalığı olmayacak anlamına geliyor. Ama burada bunun şöyle bir önemi var. Özellikle yaşlı hastalarda, beraberinde kronik hastalığı olanlarda pnömokok enfeksiyonları ölümcül olabilecek derecede ciddi enfeksiyonlara yol açar. Yani iltihabın tüm vücudu sarmasına kadar gidecek hani öyle anlaşılabilecek şekilde enfeksiyonlar. Dolayısıyla burada zaten şimdi biz pnömokok aşısını rutin aşı programımızda bizim. 2 yaşa kadar pnömokok aşılarını biz çocuklarımıza, bebeklerimize yapıyoruz. Çünkü bu çok önemli bir şey. Çünkü çocukluktaki enfeksiyonu çok kötü seyredebildiği gibi daha henüz akciğerleri gelişmemiş olan bir çocukta hani öncelikle bizim amacımız ne? Halk sağlığı ve çocuklarımızı korumak. Böyle bir durumda çocuklarımıza büyük fayda sağlayan bir şey bu. Ve 65 yaş üstü. Tamam mı? 65 yaş üstü hep bunu 65 olarak belirtiyoruz ama bütün kaynaklar bunu böyle söylediği için özellikle 65 yaş üstünde zaten pnömokok aşısında olacaksınız. Tabii.
Şart.
O önerilerde. Altta yatan yine kronik hastalığınız var ise
Potansiyel varsa.
Tabii işte kronik kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, ondan sonra kronik akciğer hastalıklarınız var ise yine pneumokok aşısında olmakta fayda var. En son şeylerde gençseniz ama sigara içiyorsanız.
Duyun.
Peki.
Ne kadar zamanda bir grip aşısı gibi, yılda bir mi yapılıyor?
Hayır, yoksa? Şimdi onu da orada çeşitli aslında yaklaşımlar var. Bir altta yatan hastalığa göre belirli yaklaşımlar. İki tip pneumokok aşısı var. Bir polisakarit aşı dediğimiz bir aşı. Bir de konjüge aşı dediğimiz bir aşı. Polisakarit tip aşılar 65 yaşından sonra tek doz yeterli oluyor son yayınlarda. Ama öncesinde yapıldığı zaman onların bir 5 yılda cevapta bir düşme oluyor. Hani 5 yılda daha genç hastalarda 5 yılda tekrarlamakta fayda oluyor. Zaten konjüge aşıları, çocuklara yaptığımız konjüge aşı. Erişkinlerde de yine konjüge aşı yapılabiliyor. Onu duruma göre doktorunuzla danışarak ona göre bir planlama. Bu beraber de ard arda da yapılabiliyor. 8 hafta arayla, bir 2 ay arayla erişkin hastalarda. Onu doktorunuza danışarak durumunuza göre pneumok aşısını da öneriyoruz.
Yani bir sorumuz daha var.
Grip aşısını ne olursa olsun alıp yaptırıyoruz bu dönemde.
Evet.
Ama pneumokok aşısı için hekimimizle görüşüyoruz.
Evet,
zaten aşısını doktora danışıyoruz. Akciğer sönmesi ne demektir? Neden olur ve nasıl anlaşılır?
Şimdi akciğer sönmesi tabii bu tamamen farklı bir şey.
Balon değil yani bu.
Ya evet, aslında temelde baloncukların da bazen patlamasıyla oluşabilen bir şey akciğer sönmesi. Şimdi akciğer sönmesi, akciğerin etrafında bizim plevra dediğimiz bir zar var. Bu iki katmanlı bir zar. Tamam, ve bu akciğerin hareketini, hani toraks duvarı içindeki hareketini kolaylaştıran bir zar. Bazen bu plevranın iki yaprağı arasına hava giriyor. Tamam mı? Normalde o dışarıdaki hava basıncıyla kendisini dengeleyen bir sistem. Ama bir şekilde eğer o sistem bozulur ise onun arasına giren hava bu sefer dışarıdaki havanın basıncıyla akciğere baskı yapıp akciğerin sönmesine sebep oluyor. Sonuçta akciğer bir balon gibi düşünün. Yani bizim o akciğer yapısı da benzer bir şey aslında. İçinde hava giren, böyle genişleyen bir balon gibi düşünün. Dışarıdan eğer balonun üstüne bir baskı yapıp da böyle sıkıştırırsanız o sonuçta sönecek. Bir yerden de hele kaçırıyorsa, değil mi? Bir yerden sönecek. Biz buna pneumotoraks diyoruz akciğer sönmesine. Spontan olabilir.
Kendiliğinden.
Kendiliğinden olabilir. Aslında hani temelde gördüğümüz kendiliğinden pneumotoraksları çok sık görüyoruz. Özellikle genç hastalarda. Onun böyle klasik bir yapısı vardır. Yani hani pneumotoraksa yatkın bireyleri böyle, onlar ince uzun olurlar. Tamam mı? Yani öyle bir şey var yani. Evet. Gerçekten böyle zayıf.
Gözünden ince, anlaşılır
uzun.
O diyorsun.
Hani böyle göğsüm ağrıyor doktor bey falan diye gelip de böyle ince uzunsa, eğer böyle nefes almakla işte nefeste zorlanıyorum. Hani nefeste zorlanma, ağrı o tarafta böyle
belli,
hareketlerde dışarıda azalmayla beraber falan böyle gelir hastalar genelde. Bundan sonra da ona yönelik bir girişim yapılması lazım. Yani sizin o akciğerdeki o havayı boşaltmanız gerekiyor bunun tedavisi için. O yüzden ona işte biz göğüs tüpü dediğimiz, göğüs cerrahisiyle beraber işte göğüs cerrahlarının taktığı bir şey var. Göğüs tüpü takılıp akciğer tekrardan şişirilir. Yani otomatik olarak zaten size o havayı, üstteki baskı kalktığı zaman hava
dolmaya başlar.
Hava tekrar akciğerlere dolar.
Sonra balon şişirir.
Ondan sonra işte duruma göre bakılır. Şimdi bazen yapısal olarak akciğerde bozukluklar olabiliyor. Tamam mı? Mesela hava kesecikleri oluşmuş olabiliyor hastada. Ne bileyim, mesela sigara içenlerde uzun dönem, ileri yaşlarda bu hava kesecikleri patlayabiliyor mesela. O zaman yine aynı şekilde bir pneumotoraks olabiliyor. Travmayla olabiliyor. Pneumotoraks işte ateşli delici silah yaralanmalarıyla falan olabiliyor. Yani
sebepleri var
ama spontan pneumotoraks dediğim gibi en çok böyle o vücut tipinde olan evet. Ben dikkat edilmesi, yani sigara içen de özellikle hastalarda
son olarak sorun. Akciğer sağlığımız için neler yapmamız lazım? Onları da öğrenelim.
Şimdi
hocam, ben de şeyi soracaktım Özgür. Hep hasta gelir, benim boğazım ağrıyor, aşağıya inmesin diye ne yapayım der.
Tamam o zaman.
Ya aslında temel olarak aşağı inmesin diye yapılması gereken, yani bunu hani yüksek bakılmış, işte yüksek doz C vitaminleri verilmiş, yapılmış falan, ama hani nasıl koruyabiliriz'in en önemli şeyi, bir temiz hava alacaksınız.
Bir.
Temiz hava yani.
Sigara içmeyeceksiniz.
İki. Evet. Yani en önemli temiz hava, mikroplardan kendinizi mümkün olduğunca koruma bu kış zamanında.
Yani ortamları ve, havalandırmak aslında.
Evet evet, yani çok önemli. Çok güneş önemli. Işığı ve temiz hava çok önemli. Hı-hı. Mikropları kırmak açısından. Yani bizim açımızdan evet. olan mikroplardan. Kendinize iyi bakacaksınız. Yani
etini sütünü yiyin.
Evet yani yani hani yeme içme daha düzenli, uyku daha düzenli olacak. Yani hani ne kadar yapabiliyoruz tabii bunu hani.
Tabii
yani. Ama bu çok önemli. İşte meyvenizi, sebzenizi yani yemenizi dikkat edeceksiniz. Bol sıvı alacaksınız ama hani böyle hani su gibi ya da ne bileyim hani böyle aşırı kahve falan, o da sıvı diye kahve falan yüklenme gibi değil de yani güzel meyve suları taze sıkılmış falan, onlara bu aralar dikkat etmeye fayda var. En önemli şey ne? En önemli şey temiz hava dedik ilk başta, sigara. Yani sigara dumanından kendinizi her türlü uzak tutacaksınız. Sırf kendiniz içiyor gibi değil. Yani pasif sigara içiciliğinden de uzak tutacaksınız. Bulunduğunuz ortamda, kapalı ortamlarda sigara içilmesine izin vermeyeceksiniz. Siz eğer içiyorsanız bırakmak için elinizden gelen bütün çabayı göstereceksiniz. En önemli şey bu diyorum.
Bence bir de spor yapalım.
Bir de hareket edelim.
Tabii. Bir de tokalaşırken şu öpüşme huyumuzdan.
Değil mi?
Biraz vazgeçelim. Tamam, çok seviyoruz öpüşmeyi de yani biraz uzaktan şu dönemlerde özellikle biraz uzaktan yaparsak çok daha iyi olacak diye düşünüyoruz.
Evet, evet doğru.
Çok
tabii.
Çok teşekkür ederiz hocam. Ne demek? Harikaydınız. Enerjinizle.
Ben teşekkür ederim.
Dedim bir anda birazdan herhalde.
Şimdi herkes akciğer sağlığı korumaya var.
çok güzel bilgiler verdiniz. Doktor Barış Poyraz canlı yayın konuğumuzdu. Top Etü Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları uzmanı olarak canlı yayında yanımızdaydı. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim böyle bir fırsatı verdiğiniz için.
Zevkti bizim için. Tekrar görüşmek üzere.
Tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı günler efendim.
Evet, şimdi bir kısa aramız var. Hemen ardından da yine bir canlı yayın konuğumuz olacak. Canan Can burada olacak. Metamazon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Metastatik meme kanseriyle ilgili ya da meme kanseri ayındayız biliyorsunuz. Farkındalık ayındayız Ekim ayı boyunca. Onunla ilgili sorularımız var. Onları alacağız. Sohbet etmeye devam edeceğiz. Kısa bir ara buradayız.
Razıyım yıllar yılı çile çekmeye, razıyım dost elinden zehir içmeye, razıyım taşlı tozlu yollar tepmeye, razıyım Kerem gibi ben gözyaşı dökmeye, gözlerim görüyorsa, ellerim duyuyorsa, aşkını yüreğimde duyabiliyorsam eğer.
İşte telefon numaralarımız. 0090-312-463-3419 463-3421 Bekliyoruz.
Evet, telefon çalma sesini duydunuz. Arayabilirsiniz demektir bu. Ulaşın, sorularınız varsa, merak ettikleriniz varsa uzmanlarımızdan biz de cevaplarını ilk ağızdan burada alalım birlikte. Az önce bahsettim. Metamazon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Canan Perdahlı canlı yayın konuğumuz. Az önce Canan Can dedim. Canan Perdahlı, düzeltelim hemen. Meme kanseri bilinçlendirme ayındayız. Biz Ekim ayı boyunca bununla ilgili sürekli olarak duyurular yapacağız. Bilinçlendirmek için ya da farkındalık yaratmak için elimizden geleni yapacağız. Ve bununla ilgili uzmanları da konuk edeceğiz. Bugün de sizden yine neler var neler yok gündemde bununla ilgili olarak, çalışmalar neler, onları öğreneceğiz. Ve tabii ki Metamazon. Önce onu merak ediyoruz. Nedir bu dernek? Niye kurulmuştur? Faaliyetleri nelerdir? Bize ne katıyor hayatımıza? Önce onları öğrenelim. Ardından benim çok sorum var, soracağız.
Ah, ne güzel. Evet, öncelikle teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için de. Çünkü bu bir fırsat aslında. Yani biz şunu savunuyoruz aslında. Yani yılda bir ay biz farkındalık yaratmayalım. Yani yılın her günü bizim için farkındalık. Meme kanseri için de, yaşamımızın, bedenimizin farkında olmak açısından da. Elbette meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü. Ne yazık ki. Arkasından tiroid ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre tiroid ve kolorektal kanserler geliyor. Biz de meme kanseri bilinçlendirme ayının ötesinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hayatımız boyunca. Ben önce bu hikayenin başından başlayayım. Yani ben niye böyle bir işin içindeyim? Ben kimim?
Bu derneğin kurucusu siz misiniz?
Evet, derneği ben kurdum. İsmini de ben buldum. Metamazon diye. Çünkü metastatiğin meti. Amazon hepimizin bildiği gibi güçlü, savaşçı kadın. Ve savaşlar sırasında, tabii bunlar efsanelere göre, bizim de okuduklarımıza göre, efsaneye göre memelerini kesip savaşabilmek için, savaşabilmek için memelerini kesen savaşçı kadınlar. Amazon aslında buradan geliyor. O gücü de oradan geliyor. Tabii meme kanseri olunca mememizi kaybediyor muyuz? Tabii ki de değil. Her hastalık, her hastanın kendine özgü bir hastalığı ve tedavi yöntemi var. Evet, ben 2010 yılında bir tanı aldım Yeni Zelanda'da yaşarken. Bana erken evre meme kanseri tanısı kondu. Aman Allah'ım, ben çok mutlu oldum. Çok sevindim. Çünkü erken evre, birinci evre olağanüstü bir şeydi. Aile öyküm olduğu için ben bunun bilincindeydim. Tırnak içi söylüyorum bunu.
Kaç yaşındaydınız?
32 yaşındaydım. 33'e giriyordum. Ve buna çok sevindim. Ay, ne güzel, işte erken evrede bu işi hallederiz gibi düşündüm. Türkiye'ye geldim. Burada bu vurgu benim için önemli çünkü. Onu, o yüzden Türkiye'deki sağlık sistemi bazen aksasa da çok bilgili ve kaliteli doktorlarımız var. Yani yurt dışına karşı bu özenti diyeyim. T'yi yanlış buluyorum. Onu şimdiden söyleyeyim. Türkiye'ye geldim ve buradaki rutin kontroller sırasında öğrendim ki ben aslında evre 4. Yani akciğer ve kemik metastazı sahibi bir meme kanseri hastasıyım. Ve tabii tedavi şeklim, her şeyim değişerek ben önce onkolog buluşmasıyla tedavimi gördüm. Daha sonra ameliyat olma şansına eriştim. Bu önemli bir şanstır. Daha sonra da yoluma devam ettim. Ve dedim ki bundan sonra geriye ne kadar zamanım kaldığını bilmiyoruz. Aslında hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani bunu da, şunu da vurgulamak istiyorum. Kimse kanserden,
çok da farklı
kalpten,
değiliz aslında.
Evet, kimse kalpten, kanserden ölmüyor aslında.
Tabii.
Vakti gelen ölüyor. Yani bu bilinci bir kere oturtmak lazım. Yani bunların hepsi birer bahane. Dolayısıyla dedim ki ne kadar geriye kaldı bilmiyorum. Bir gün, bir ay, bir hafta, 10 yıl, 20 yıl. Dolayısıyla bunu ben verimli bir şekilde geçirmek istiyorum. Bunu da bir, en az bir kadının hayatına dokunarak bu işin devamını getireceğim dedim. Ve ben yıllardır o kadını arıyorum. O kadını ararken yüzlerce kadına dokunuyoruz. Ve Metamazon bu amaçla kuruldu. Daha önce Avrupa kaynaklı bir dernekte görev aldım. Sivil toplum kuruluşunda. Yönetim kurulundaydım. Ve sonra dedim ki evet, Türkiye'nin bir metastatik meme kanseri derneğine ihtiyacı var. Metastatik meme kanseri hastalarının özel ve çok kıymetli ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlara nasıl ulaşırız? Bu ihtiyaçları nasıl gideririz? Onların hayatlarına nasıl dokunuruzu hep beraber bulmak için Metamazon kuruldu. Tabii yani bu sadece metastatik meme kanseri hastaları için değil, meme kanserinin her türü ve meme hastalıklarının her türü için biz bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Türkiye'deki ilk ve tek metastatik meme kanseri derneğidir. Aynı zamanda Avrupa'daki de ilk ve ve tek meme kanseri derneğidir. Metastatik meme kanseri derneğidir.
Kadın ve erkekler için de geçerli değil mi? İkisi için de geçerli.
Hatta çok ya çok demeyeyim, bazı erkek metastatik meme kanseri hastalarımız var. Onlarla da birlikte yol alıyoruz. Tabii onlar da çok daha farklı seyrediyor işler. Aslında erkeklerin daha kolay bulması gerekirken vücuttaki değişikliği. Çünkü kadınların meme yapısı gereği çok daha karışık ve karmaşık bir düzen. Ama erkeklerde öyle değil. Erkekler de bana olmaz deyip evet.
Ya. Erkeklerin memelerine dokunmamasıyla alakalı
olabilir. Alakalı tabii ki de. Tabii ki de.
Düşündüm de yani.
Tabii. Düzenli muayene. Ya bedeninizi tanımakla alakalı. Tabii. Yani kendinizi bileceksiniz. Yani aynada kendinizi izleyeceksiniz. Yani nasıl her gün kıyafetlerimize özen gösteriyoruz? Rengine, uyumuna, kokmamasına, değil mi? Hı-hı. Beden de böyle bir şey. Bedenin içinde neler oluyor? Bunları da bilmek lazım. Bu insanın kendisine olan özeniyle alakalı. O yüzden sağlık okuryazarlığı bizim için çok önemli. Yani bu çok genç yaşta ve çocukken başlanılması gereken bir eğitim biçimi bence. Ve eğitimdir özünde.
Ya bir kültüre aslında kültür, dönüşürmek
tabii,
lazım.
Tabii. Yani bedeninizi tanımıyorsanız farklılıklarınızı nasıl hissedeceksiniz? Yani atıyorum bir ağrınız olduğunda bu bir uyarıdır. Susadığınız zaman bu bir uyarıdır. Susuyorsanız vücut sinyal vermiştir. Bunları doğru değerlendirmek lazım. Hı hı. İşte düzenli su içmek mesela zaten olması gereken bir şey ama yok biz susayana kadar bekleriz. İşte toplumumuzun genel özelliği bu.
Son ana kadar.
Son ana kadar. Dolayısıyla biz bunları birazcık önlemek, belki yol açmak, belki örnek olmak adına. Hikayem güçlü bir hikaye açıkçası. Hani yaklaşık 8. yılıma giriyorum hastalık boyutunda ve mücadelemde. Tabii ki de örnek teşkil ediyor. Hayatın içindeyim. Zaman zaman nükslerim oluyor. Onlara rağmen hayatın içindeyim ve insanlara ve kadınlarımıza evet siz de olabilirsiniz. Ağrıyla nasıl baş edeceklerini öğretmeye çalışıyoruz. Yani ağrım var ve oturuyorum köşemde değil. Hayır. Metastatik meme kanseri kronik bir hastalıktır. Yani Sağlık Bakanlığı da bunu artık kronik hastalık kategorisine soktu. Dolayısıyla bizim için kıymetli bu. Kronik hastalıktır ve yaşam süreleri uzundur. Bu altını çiziyorum. Artık metastatik meme kanserinden insanlar hayatlarını kaybetmiyorlar, yaşam kalitelerini kaybediyorlar. Biz de bu yaşam kalitelerini nasıl geri getiririz onun için çabalıyoruz. Kadınları ve erkeklerimize rehberlik ediyoruz. Onların ihtiyaçları doğrultusunda sosyal hayata nasıl adapte olacaklarını, fiziksel aktivitelerini nasıl arttıracaklarını, nasıl destek alacaklarını. Çünkü kanser aslında bütün hastalıklar için geçerli ama bu tip kronik hastalıklar aslında takım işi. Takım çalışması. Doktorunuz, aileniz, komşunuz, bakkalınız, kasabınız hepsi bu işin içindedir. Yani Türk toplumunda zaten biraz böyle bir şey var yani herkes iç içedir. Dolayısıyla bu takım çalışmasında diğer takım arkadaşlarımıza hangi görevler düşüyor ve biz onları nasıl yönlendiririz? Çünkü yol uzun, mücadele büyük ve nefesimizi doğru kullanmamız gerekiyor. Yani
şimdiye kadar ne kadar üyeniz oldu? Ya da kaç kişinin hayatına dokundunuz?
Sayısı yok ne yazık ki. Yani keşke diyebilsem ki yani 10 kadına dokundum sadece 10 taneydi. Böyle bir şey yok. Yüzlerce diyeyim ben size. Yani çok üzülerek güzel. Yüzlerce diyorum sayı arttığı için. Ne güzel diyorum onlara dokunabiliyoruz. Onlara örnek teşkil edebiliyoruz. Hareketli yaşamı özendirmeye çalışıyoruz. Her şeye rağmen hayatın içindesiniz diyoruz. Örneğin kanser tedavisi gören hanımlarımız ya da genel hastalar olarak yani kadın erkek olarak ayırmayayım. Hastalarımız yaşamdan ne yazık ki biraz çekilmek durumunda kalıyorlar. Bu noktada onları mesela iş işlerine gidemiyorlar. Ama yarına dair umudu olmayan insan nasıl hayata bağlanacak?
Tabii.
Yani eve mi hapsedeceğiz?
Motivasyon neyle?
Tabii. Ama ağır işlerde de çalıştırmamamız lazım.
Haliyle.
Bunlar için de biz Sağlık Bakanlığı'yla, gerekli kurumlarla, kamuyla işbirliği halindeyiz. Bulunamayan ilaçlarımız var. Özellikle kanser tedavisinde şu son sıralarda başımızda olan bir sıkıntılı bir sürecimiz vardı. Onunla ilgili Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler yaptık. Kamuda bir algı yarattık ve onlarla birlikte el ele verdik. Derneğimiz bünyesinde başka bir derneğimiz daha var, dost derneğimiz. Onlarla birlikte bir platform oluşturduk ve ilacı bulamayan hastalara onları ücretsiz gönderdik. gibi faaliyetlerimiz de var. Yani sadece hani evet pembe ay, farkındalık ayı, el eleyiz, balonlar, gülücükler ne güzel.
Pembe
evet,
kurdeleyi taktım değil yani.
Ne güzel ama değil.
Zaten aslında işte pembe bir hastalık değil.
Değil. Ya ben şunu söylüyorum. Ya özellikle metastatik meme kanseri için pembe değildir metastatik meme kanseri ne yazık ki. Kanser yaralar. Yaralar açar ama sizin o yaraları nasıl benimsediğiniz ve o yaralara nasıl baktığınız, onu hayata nasıl dönüştürdüğünüz önemli. Çünkü kanser bir yolculuk, bir süreç, bir değişim, dönüşüm. Ya ben çok şey, çok hasta biliyorum. Sizin de üzerinizde çok güzel bir kırmızı var. Ya ben hiç hayatım önce kırmızı giymemişim diyen bir kadın hastamız vardı. Ben artık bundan sonra kırmızı giyiyorum arkadaşım dedi. Ben tek başıma seyahate gidiyorum artık diyen kadın hastalarımız var. Yani hayata bakışları değişiyor. Ne kadar hoş.
Ercüment Hoca demişti ya geçen hafta. Evet. Zenginleşme diyoruz biz evet, buna demişti. Evet. Zenginleşiyor hayatta.
Zenginleşiyor tabii.
Gerçekten
aynı doğru. Zamanda biz tabii neyi hatırlatmamız lazım? Elle muayenede 20 evet. Yaş diyoruz. 20 yaşından sonra mutlaka elle meme evet. Muayenesi yapalım. 40 yaş üstü mutlaka mamografimizi, ultrasonumuzu, profesyonel destek alalım. Bunu 41'e bile ötelemeyelim. Artık meme kanseri çok erken yaşlarda görülüyor. Aile öykümüz olmasa bile ki neredeyse %80'inde aile öyküsü olmadığı halde bunu yaşıyoruz. Onun için lütfen ayna karşısına geçelim, kendimizi kontrol edelim, elle muayenemizi yapalım ve kendimizi ihmal etmeyelim. Aslında sadece bu da değil, değil mi? Simirimizi de aldıralım, kolonoskopimizi de yaptıralım. Artık tıp çok ilerledi ve
erken tanı çok önemli.
Çok önemli, çok önemli. Bu işin hani keyifli ve uzun bir yolculuk olabilmesi için ne kadar erken fark edersek o kadar hepimiz için de iyi oluyor diyelim. Lütfen kendimizi ihmal etmeyelim, kontrollerimizi zamanında yaptıralım.
Peki size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşırlar? Var mı bir web sitemiz?
Tabii ki de.
Sosyal medya hesabımız ya da ulaşım adresimiz. Size nasıl iletişim kurarlar? Ya da gönüllü olarak çalışmak isteyenlere kapınız açık mı?
Mesela. Evet mesela. Öncelikle Metamazon diye internette aratıldığı zaman zaten tüm sosyal medya hesaplarımız ve bize ulaşabilecekleri tüm telefonlar geliyor. Biz 7/24 faaliyetteyiz. 7/24 yetişiyoruz işin gerçeği.
Harikaymış.
İnanılmaz. Yani gece 3'te de bizi arayan var emin olun. Yazanlar var. Çünkü biz bu işe aradık kendimizi. Ve meme sağlığı gönüllüleri adıyla bir oluşum kurdum 2013 yılında. Türkiye'nin her köşesinde diyeyim gönüllü olarak bizimle birlikte çalışan 150'den fazla gönüllümüz var. Genç gönüllüler. Onlara kapımız açık. Üniversite öğrencileriyle daha çok bir aradayız. Onların sivil düşünmesi için, sivil toplum hareketinin farkına varmaları ve söz sahibi olabilmeleri için biz de çaba gösteriyoruz. Tek tek bireysel olarak ilgileniyoruz. Ve meme sağlığı gönüllülerimizle sahadayız. Hastalarla birlikteyiz. Onlarla el eleyiz. Yani elimizden geldiğince bazı açıkları kapatmaya çalışıyoruz. Yani bizim için aslında şöyle, Ercüment Hocam hep onu çok şey sevdiğim bir sözüdür. Biz deniz yıldızlarını alıyoruz, denize atıyoruz. Aslında yaptığımız bu.
Bir tanesini bile kurtarsak.
Aynen, bu bizim için hoş bir
felsefe.
Aynen öyle. Bu arada pazar günü de yine bir farkındalık oluşturmak ve hareketi biraz özendirmek için bir etkinliğimiz var. Bisiklet pedallayan kadınlarla birlikte bir bisiklet turumuz olacak. Valilik izinlerimiz alındı. Onları böyle onlarla birlikte güzel bir etkinlik yapacağız. Hem bisikletin önemi hem hareketin önemi diyoruz ve kendi bedeninizin farkına varın. Ve kendinize geç kalmayın. Bizim için mottomuz bu. Sloganımız
kendinize
da bu.
Kendinize geç kalmayın. Bak çok güzel. Yaz. Yaz bunu. Ben bunu hemen evet. Paylaşayım sosyal medyada.
Evet.
Peki nerede olacak bu etkinlik? Onu da söyleyelim.
Tabii.
Saati, tarihi, zamanı.
Tabii. Pazar günü saat 12'de Kurtuluş Parkı'nda Vedat Dolakay. Nikah salonu var biliyorsunuz. Onun tam önünde. Şimdi orada bir şey de varmış, bir çalışma da varmış ama onun önünde buluşuyoruz.
Sonra nereye?
Sonra bisikletli hanımlarımız turlarını tamamlıyorlar. Biz onları orada karşılıyoruz. Küçük sürprizlerimiz de var onlara. Gelecek olanlara.
En son aynı yerde
bitiriyor. Aynı yerde bitiriyoruz. Tamam. Evet.
Yani şehir turu atılıyor.
Evet. Aynen öyle.
Çok güzel. Peki,
Kızılay'dan dolaşacaklar ve ondan sonra şeye kadar Bahçeli Evlere kadar gidip ondan sonra tekrar geri gelecekler.
Büyük bir
aslında katılım. Bir katılım var. Evet. Evet. Ve tüm bize bisikletçi dostlarımız bize destek veriyorlar. Kadın erkek hiç fark etmez dedik. Çok heyecanlılar. Yani harika. Biz de heyecanlıyız.
Çok iyi. Ben de bisiklet alayım gideyim. Pedalcı dostlar.
Ben parkta bekleyeceğim. Evet. Binmeyi bilmiyorum.
Ben sana öğretirim orada. Evet.
Peki. Pedallayan kadınlar öğretiyorlar bu arada. Lütfen. Değil yani. Yani.
Peki. Kendime geç kalmayayım. Ondan öğreneyim.
Denizin 50 metre dibine dalıyorsun da bisiklete mi binemiyorsun? Yani bence binersin. Aynen. Sadece birazcık çaba.
Evet. Belki de neyse ben parkta olacağım.
Biz beraber olalım.
Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür harikaydınız. Ediyorum. Çok başarılar diliyoruz çalışmalarınıza ve çok teşekkür ediyoruz böyle bir yola girdiğiniz ve insanların hayatlarına dokunduklarınız
için. Ben teşekkür ediyorum sizlere.
Evet, Metamazon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda kurucusu Canan Perdahlı canlı yayın konuğumuzdu. Metastatik Meme Kanseri Derneği ile ilgili bize bilgiler verdi, etkinliklerinden bahsetti ve bunun ne kadar önemli olduğunu söyledi. Kendinize geç kalmayın, kendinizi tanıyın mottomuz. Çok önemli bu felsefeyi unutmayalım. Bir programından sonuna geldik bu arada. Bizim de gitme zamanımız geldi. Dileriz ki yine hayatınıza dokunabilmişizdir Radyo Doktoru'ndan. Haftaya yine saat 14.05'te biz tekrar burada olacağız. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Sağlıklı kalın, kendinizin farkında olun, hayata geç kalmayın.
Hoşça kalın.
Radyo Doktoru.